Ayrım 18, İdamlıklar, Kerim Korcan, sayfa 219. Başları önlerinde öylece duruyorlardı karanlıktaki adamlar. Ömer suç işliyordu artık attığı her adımda. Jandarmayı suçluyor, idareyi suçluyor ve tekmil adli mekanizmayı suçluyordu. Şu biraz evvel söylediklerinin hepsi suçtu ve hepsinin de kanunda madde madde tartılmış cezaları vardı. Ömer bu suçlarından ötürü yeniden mahkemeye çekilebilir ve bütün bu söylediklerinden ötürü yeniden cezalar giyebilirdi. Ne çare ki artık vakit çoktan geçmiş, Ömer'in cezası sepeti doldurmuştu. Bir adam iki defa asılamaz ve infaz gününü bekleyen adama yeniden ceza kesilemezdi. Onun için Ömer geniş geniş ve hiç perva etmeden konuşuyordu. Biri bir adım ileriye geldi karanlıktaki adamlardan. Şöyle boyuna posuna bakılırsa müddeyi umumiye benziyordu bu adam. Gürlemiyordu yalnız duruşmalardaki gibi. Baba nasihatı edenler gibi sesi kırıktı. Ömer oğlum dedi. Ömer sarsıldı birden. Yıllardır şefkat ve merhamet bekliyordu. Oğlum çağrısında sıcak bir mana vardı. Ama kanun adamının ağzında korkunç bir tuzak olabilirdi şu söz. Ömer toparlandı. Adamın Ömer olduğu doğru ama oğlum sözünü geriye al, ben senin oğlun değilim. Nerede görülmüş oğlunu eliydi Hasan Baba? Adet ve örf böyledir. Yaşlılar gençlere hep böyle seslenir. Neyim kaldı daha, ne istiyorsunuz benden? Bize gönül koymamanı bu işte. Kümesteki tavuğumu değil canımı istiyorsunuz, bunu da düşündünüz mü hiç? Biz istemiyoruz, dikkat et, kanun istiyor senin canını. Biz diye konuştun hep, siz kimsiniz öyleyse?
Kanun adamları.
Ne oldu bu şimdi, pek anlamadım.
Yani muhatabın kanun, bizler bir vesileyiz arada.
Gene mahkeme lafları etmeye başladın, çekil konuşmam.
Bir ölü var ama Ömer orta yerde uzanmış kan içinde yatıyor.
Ben iki ölü mü dedim?
Biz kanun adamı olarak ona sahip çıkmaya mecburuz.
Beni öldürünce o dirilecek mi?
Kanunun amir hükmü yerine gelecek.
Kanun hiç dilinizden düşmüyor bu. Nedir kanun dediğiniz?
Bak bunu sana anlatalım.
Canavar iğne mi bu? Sıkışınca hep oraya sığınıyorsunuz.
İnsan cemiyeti de tıpkı bir saat gibidir Ömer.
Kanun da onun zembereği mi yoksa?
Biraz öyle.
Neden bir türlü ayar tutmaz bu saat?
Tutar ve zamanı gösterir.
Zamanı değil, zulmü gösterir. Ben ölüyorum, artık kesin bu yalanı.
Senin için yanmakta şimdi, biz bir şey diyemeyiz.
Asılacak adam benim ama katil değilim, ne der kanun buna?
Biz sana acırız insan olarak ama bu dediğini münakaşa edemeyiz.
Hakkında verilen idam kararı katiyet kesbetti. Ya müteyyim bey, demek böyle bu işler.
Anlamadım.
Ne var bunda anlamayacak? Sen evinde rakını yudumlarken...
Evet.
Beni de jandarma sopayla kendime iftiraya zorluyordu.
Anlamadım.
Demek ki böyle çalışıyor bu saat.
Rapor alsaydın, şikayete gelseydin...
Gardiyan viziteye çıkarmaz, jandarmanın dövdüğüne rapor verilmez.
Ona bir şey diyemem, ben bana yapılan şikayete bakarım.
Git sor jandarmalara, hangi köyde güzel kadın var biliyorlar.
Bilirler, insandırlar, gözlerini bağlayamam.
Bir de tavuk etinin yahnisi güzel olur. Döven süren öküzün ağzı bağlanmaz demiş Hazreti İsa. Katil kime derler müteyyim bey? Bunu da hiç düşündün mü?
Bir insanı katledene katil derler.
Neden hep fıkaradan çıkar katiller? Zenginler hiç öldürmez mi?
Daha bir bilgili görgülü olurlar. Ekseriya öldürmezler.
Ne demek ekseriya? Zenginler hiç öldürmezler.
Benim de müşahedem bu.
Ama zenginler birçok cinayetin yol göstericisidir.
Burasını bilmem.
Kara Musa'nın karısını alan da böyle işte.
Burasını bilmem.
Herif planı kurdu, kendisi de bastı gitti uzaklara.
Burasını bilmem.
Mekan şahidi gösterdi, paçayı kurtardı. Atı var, parası var.
Burasını bilmem.
İki çıplak bulmuştur bu işi yaptırmak için.
Tebatir delilden sayılmaz.
Kara Musa mezarda.
Allah rahmet eylesin. Biz de buradayız ama.
Kadın seni suçlu bulmuş.
Nasıl Müteyyim Bey, siz beğeniyor musunuz bu yaptığınız işi?
Kadın adamı olarak evet.
Nasıl çekiyor bak, güçlü olan adaletin gözüne perdeyi.
Biz bize arz edilen ve kanunca muteber olan delillere bakarız.
Öldürüyor veya öldürtüyor, kendisi katiyen meydanda yok.
Mahkemeler rivayetlerle uğraşmaz.
Alet ettiği her kimse onu da vermiyor ele.
Gaybin peşine düşmek bizim işimiz değil.
Çünkü o arada yakalanan bir mesele kendisini de ele verebilir.
Sen örümcek ağı gibi yeniden kuruyorsun meseleyi.
Beni sürüyor kurnazca bir plan düzüp ileriye.
Evhamın belli bir hududu yoktur.
Kara Musa'nın güzel karısını alıp yan geliyor.
Evet, maktullerin karıları da evlenebilir, bir mani yok.
Biz de burada asılacağımız saati bekleyelim.
450. maddenin... Sus!
Mahkeme lafları konuşma burada, içim yanıyor zaten.
Burasını zapta geçmem. Evet, ölüme yaklaşıyorsun.
Ters ters konuşma, boyunca kitap okumuşsun. Ölüm bana yaklaşıyor.
Kanun insana acır, ne var ki cürmü affetmez ekseriya.
Öyleyse yaşasın adalet.
Bunu adil kararımıza yerinde bir aksül amel olarak kaydediyorum.
Şunu da söylerim bak, yaşıyorum. Ölüm var mı bize bu işte?
Kanun böyle söylüyor.
Ama pek kolay olmaz derim ben bu işler.
Son saniyene kadar kanuna itaatı tavsiye ederim.
Sizi yorarım ben, Müteyyim Bey.
Sakin ol, kanun hükmünü icra etsin.
Zulüm makinasının tekerine taş korum ben.
Burasını zapta geçmem. Adalet icrasında zulüm ne demek?
Siz düşünün sonra bunun ne demek olduğunu.
Biz neler düşüneceğimizi kendimiz takdir ederiz.
Ben gelecekte de benim gibi fakir Ömerleri bedavadan ölüme...
Evet.
Götürmeyesiniz diye size bir iyilikler düşünüyorum.
Kanuna karşı gelmeni tavsiye etmem.
Yok yok Müteyyim Bey. Ahirete hesap koymam ben, sonra unutulur.
Cevap vermedi artık karanlıkta Ömer'e karşı konuşan adam. Konuştukça belli onun acısı artacak, kini eksilmeyecekti, sustu. Ömer de sustu karşısından cevap gelmeyince. Karanlıktaki adamlar bakımından da bu konuşmaların hiçbir faydası olmamıştı. Onlar içlerindeki karanlık noktaların aydınlatılması için gelmişlerdi buraya. Ama isteklerine kavuşamamışlardı. Ömer ölüme bir adım kala bile katiyen katil olduğunu kabul etmiyor ve bir adli hataya kurban gittiğini söylüyordu dilinin döndüğü kadar. Sonra uzun bir sessizlik oldu taş odalar koridorunda. Ömer'in tabakadan biraz büyük kapı deliğinden duyulan sesi kesilmişti. Çekildi gitti koridorun bir köşesine sinip Ömer'i dinleyen gardiyanda. Anlayamadığı bir şey olmuştu adamın yalnız. Tuhaftır, Ömer iki sesi birden konuşmuştu. Biri dinlese durumu bilmeyen içeride iki kişi var zannedecekti. Bu neden böyle oluyordu acaba? Son saatlerinde mi çözülüyordu insanın dili yoksa? Ne kadar da güzel konuşmuştu Ömer. Belki mahkemede böyle konuşabilseydi davayı bile kazanır, kelleyi ipten kurtarabilirdi. Son anında çözülüyordu insanın dili besbelli ve o da bir işe yaramıyordu. Bir süre hiç ses gelmedi taş odadan. Ömer kıvrılıp bir köşeye yattı mıydı acaba? Yoksa oturup düşünüyor muydu karanlıkta kara kara? Yoksa sessiz sessiz ağlıyor muydu ağır edip? Başını ellerinin arasına mı almıştı? Yoksa oturup taş duvara mı vermişti sırtını? Düşünürdü belki de derin derin. Yeni yeni şeyler gelirdi böylece aklına. Ama düşünüp de ne olacaktı? Neye yarardı oturup fikirler kurması? Kimse onun fikirlerini beş paraya almazdı. Topuk sesleri geldi taş odadan aralık aralık. Ömer ayaktaydı, Ömer yürüyordu demek. Tek tek duyuluyordu taban sesleri. Ölüm, ölüm diye yankılanıyordu kirli karanlıkta. Ömer yürüyordu demek. Epeyce sürdü bu gidip gelmeler. Sonra durdu bu ölüm yürüyüşü. Yeniden sessizlik hakim oldu bir felaket haberi bekleyen zalim havaya. Taş odaya kapandığının üçüncü gecesi Ömer kulağı kirişte geziyor, sonra da durup dinliyordu. Her şey onun kestirdiği gibi fakat istemediği şekilde oluyordu. Sırası sırasına ama istemediği şekilde. Dakikalar tembellikten sıyrılıp koşar adıma geçmişti. Saatler baş döndürücü bir hız almıştı karanlıkta. Ölüm davetini yapacak ağız dehşet talimleri yapmaktaydı. İşte ayak sesleri. Kanlı bir haber getiren ayak sesleri. Önce az, sonra biraz fazla. Daha sonra iyice çoğalıyorlar. Gidip gelmeler oluyor şöyle bir çabuk tarafından. Bir şeyler var muhakkak. Bu dehşet saçan kıpırtalar artık duramaz. Bir el kurcalıyor kilidi. Kilitten bir ses çıkıyor. Hiçbir ses, canavarların uluması da dahil, bu kadar korkunç olamaz. Sonra ağır ağır gıcırdayarak açılıyor gün görmüş hücre kapısı. Sonra elinde fener ile mahpushane jandarma karakol kumandanı Sıtkı Çavuş ve arkasında jandarmaları öylece duruyorlar. Evet, Sıtkı Çavuş'un elinde fener. Kurban arıyor zalim ışığı. Titreyen ışıkta jandarma yüzleri manasız ve durgun görünüp kayboluyorlar. İçeride Ömer bir yay gibi gerili. Fenerle kamaşan gözleri par par yanmakta ve infaz haberini getiren düşmanlarını tanımaya çalışmaktadır. Dışarıda bir rüzgar var ki keskin ağulu. Taştan taş koparmakta, iç ürperten uğultusu taş odalar koridoruna dolmaktadır. Sıtkı Çavuş Ömer'e belli etmediği bir telaşın içindeydi. Çabuk bitirmek istiyor her neyse işini. Ortalığı telaşa vermek istemediği her halinden anlaşılıyor. Ağırdan, babacan bir girişle sesleniyor Ömer'e ve hatır sorarak başlamayı uygun buluyor.
Ömer, nasılsın aslanım?
Sağ ol, deyyuslara duacıyım Sıtkı Çavuş.
Yazık, yazıklar olsun be. Biz senin iyiliğin için uğraşalım, sen sonra kalk söv bize.
Mektep çocuğu mu sandın yoksan bizi? Ne gelişi bu gece yarısı? Can almaya gelen hatır sormaz.
Güzellikle çık Ömer.
5 kişisiniz, gelin götürün.
Çık Ömer, kaçacağın yerde keşif yapacağız.
Jandarmayı şeytan çarpmaz ya, ikinci yalan datsız olur.
Ömer, zorluğa koşma bizi, fena olur sonun.
Hadi lan tavuk hırsızı, beni bırak kendini düşün. Jandarmaların biraz korkuyla seyrettikleri kara perdede Ömer canlandı. Aniden bir şey savurdu Sıtkı Çavuş'a. Bu iri bir taş parçasıydı. Şangırtıyla kırıldı alaca bir aydınlık yapan fener. Sıtkı Çavuş şaşırdı. Ne olduğunu anlayamadan bir darbe de göğsüne geldi. Öyle anlaşılıyordu ki Ömer bu işi acele tarafından bitirivermek isteyenlerle aynı fikirde değildi. Ve bu hareketiyle belki de adli hataya karşı direnişin en güzel örneğini veriyordu. Karanlıkta bir şeyler oluyordu. Ömer'in bu beklenmedik çıkışı deli bir şaşkınlık içinde koymuştu jandarmaları. Birinci darbede Ömer Sıtkı Çavuş'un av arayan fenerini parçalamış, ikinci darbede ise göğsünü davul gibi gümbürdetmişti. Hiç beklemedikleri anda ve birdenbire Ömer'in hücuma geçmesi jandarmaları hakikaten şaşkına döndürmüştü. Sıtkı Çavuş darbeyi yiyince birden kendini toparlayamadı.
Namussuz diyebildi yalnız ve kapıdan çekildiler.
Öyle anlaşılıyordu ki iş bu kadarla bitmeyecekti ve bitemezdi. Daha başka çatışmalara da gebeydi bu kanlı oyun. Taraflar da sürdürülecek tempoda anlamış değillerdi. Onlar en kısa yoldan işlerini bitirmek gayretindeydiler. Ömer olmaz diyordu. İnfazın biraz gecikmesi belki de görmezden gelinebilirdi. Ama adaletin cakasına gölge düşmüş olmaz mıydı böyle davranılırsa? Evet, bir de bu vardı. Adaletin azameti ve bu azamete saygısızlık. Bir tarafın düşüncesi bu ve o taraf böyle düşünmekte haklıydı da kendi bakımından. Böyle düşünmeye mecburdu. Böyle düşündüğü için devletten para alıyordu. Kara Musa ölmemiş miydi? Ölmüştü. Gayipten mi geldi bu adamı öldüren kurşun?
Hayır.
Demek onu bir öldüren vardı. Ama bu öldüren her kimse biraz karanlıkta kalıyordu. Şöyle bir göz gezdirilince bu işi kim yapabilir diye gözler ister istemez Ömer'e takılıyordu. Ömer gerçekten katil miydi? Yoksa Ömer masumdu da Ömer'in arkasında bir saklanan mı vardı? Ömer'in sehpaya davet edildiği anda bile sürdürmeye çalıştığı kavga buydu ve bu kavga devam etmeliydi. Çünkü bu kavga biterse Ömer de bitiyor, yok oluyordu. Ömer bitmeye, yok olmaya razı değildi. Peki madem haksız sehpaya gittiği kanaatindaydı, o halde daha başka bir yol tutamaz mıydı? Mesela beni asacaksınız, bunu anladım.
Ama ne olur 5 dakikalık bir zaman bağışlayın bana. Ben durumumu bir daha anlatayım. Göreceksiniz ki siz bir cinayet işlemek üzeresiniz diyemez miydi? Siz beylik ağacın gölgesine oturmuşsunuz. Yazmakla çizmekle bütün işleriniz. Köyleri bilmiyor, bizim dertlerimizden anlamıyorsunuz diyemez miydi? Siz koskoca adalet makinesini 7 sene çalıştırıp benim doğru dürüst kim olduğumu meydana şüpheye yer vermeden koyamazken, topu topu hayatında 2,5 sene jandarmalık yapan adamlar benim kim olduğumu ve suçlu olup olmadığımı nereden ve nasıl bilsinler diyemez miydi? Ve gene mesela, efendiler bir kere olsun içten ve yürekten konuşun, siz beni ve benim gibileri insandan saydınız mı? Hakikaten saydınız mı? Benim de zavallı bir anam olabileceğini ve benim için gözyaşları dökebileceğini, benim de tuzaklara düşebileceğimi düşündünüz mü? Son dakikamda bile bunu öğrensem dünyalar benim olurdu. Siz hiç efendiler benim de bir an için bile olsa insan olduğumu düşündünüz mü? Ve beni insandan sayıyor musunuz? Yoksa ben sizin geçiminiz için bir yemlik miyim? Diyemez miydi? Diyemezdi. Ve böyle bir şeyler diyebilse bile sözlerinin kaleme alınacağı inancında değildi. Hele şu son saatlerini yaşadığı anda. Onun için hiçbir şeyden perva etmeyerek saldırıyordu. Kanun adamına falan değil, düşmana saldırır gibi saldırıyordu. Düşmanın kuvveti ne kadar çok ve ne kadar kahredici olursa olsun, onunla boy ölçüşmek istiyordu bu kanlı geçitte. Dinleyenleri tir tir titreten naralar atıyor, çığlık çığlık haykırıyordu. Çakmak taşı gibi keskindi artık ağzında kelimeler, kulak verenlerin kulaklarını yırtıyordu. ''Gidi namussuzlar, gidi'' diyordu. ''Köy çocuğunu buldunuz ya, atın bakalım yalanları. Kaçacağım yerde keşif yapacakmış Sıtkı Çavuş. Ne korkuyorsun ulan? Üstündeki esvaptan utan. Can almaya geldim ben desene. İşte ben canımı veriyorum ama can alacağım canımın yerine. Nasıl işinize geliyor mu? İşte cephanemi yığdım. Ellerim kan içinde gelin. Yılanlar da olsun yataklarınıza gelin. Yakayım cehenneme döndüreyim canlarınızı gelin.'' Susuyor biraz ve sonra yeniden başlıyordu. ''Namussuzlar, alçaklar, karı pezevenkleri, deyyuslar!'' diyordu en yırtıcı sesiyle ve bir perde inerek soruyordu. ''Adalet buydu ha?'' Bir alev makinasıyla tarıyordu sanki ortalığı Ömer. Kanundan aldığı yetkilerle donanmış beylik günahkarların ölüm arabası bir yerde durmuştu. Kapı altına birikmişti infaz heyeti. Kuş bakışı 20 kişi vardılar. Devletin tekmil gücü arkalarındaydı. İdamlık Ömer 1 kişiydi onlara karşı. Ama geçici bir zaman için bile olsa onları durdurmuştu. Yaygın bir şaşkınlık vardı ortalıkta. Kimse ne yapacağını bilemiyordu o anda. Ömer kanlı direnişiyle hesapları alt üst ediyor, infazı geciktiriyor, geçici bile olsa onu işlemez hale getiriyordu. Evet, onun ciğerlerini parçalarcasına bağırması, resmi kararlı ölüme boyun eğmemesi, hakimin, hükkamın dışında en basit bilgilerle yüklü olanları bile derin derin düşündürüyordu. Evet, günü gelince gene bu taş odalardan ölüme götürülen Boyabatlı Emin hiç de böyle davranmamıştı. Kapı açılınca bir koyun gibi sakin, daha doğrusu koç gibi yürümüştü. Ama oyun bozanlık edip beni nereye götürüyorsunuz, böyle şey olur muymuş dememişti. Ya Ayancıklı Ömer? İşte ona gelince işler temelinden değişivermişti. Onu değil kolundan tutup taş odadan çıkarmak, daha semtine yanaşırken hiç umulmayan bir hücumla karşılaşılmıştı. Ve o anda anlaşılmıştı ki Ömer bambaşka bir adamdı. Daha kapısı açılır açılmaz kurt gibi ulumaya başlamış ve infazla ilgili bir sürü insanı tir tir titretmişti. Bu neden böyle oluyordu acaba? Ve bu 2 idam mahkumu arasında uçurum kelimesiyle açıklanabilecek bu muazzam fark neydi? Bunu anlayabilmek için uzun uzun düşünmeye veyahut ceza hukuku alimi olmaya lüzum yoktu. Neden? Çünkü Boyabatlı Emin'in önüne adalet cürbünü ateşten bir tabak gibi koymuştu. Emin kendisinin de çok iyi bildiği, kendi haksızlığı önünde boynunu eğmişti. İşte o infaz günü göze çarpan teslimiyet ve kanuna itaat buradan geliyordu. Yoksa 2 idamlık tipinin yapılarında var olan sertlik ve yumuşaklıktan da değil. Ömer'e gelince tabii ki aynı metot uygulanamazdı. Neden? O bir adli hata kurbanı olduğunu iddia ediyordu. Onun bu iddiasının aksini söylemek zor bir işti. Zordu. Zira Ömer böyle kurcalama karşısında hemen dikleşiyor ve ben kimsenin güzel hatırı için boynumu satıra uzatamam diyordu. Madem ben idam mahkumu olmaya müstahak bir adamdım da neden bugüne kadar çekip asmadı adalet beni? Neden 7 senedir süründürdü durdu? Beni 7 sene süründürdüyse demek ki o da işin içinden çıkamadı. Gerçek katilin kim olduğunu meydana koyamadı. Şimdi bu işi kıvıramadı diye beceriksizliğinin acısını benden mi çıkaracak diyordu. Ama şu da vardı ki adalet sonunda nasılsa bir karara varmış ve Ömer'in hakkındaki idam hükmünü kesinleştirerek bu yılan hikayesine bir son vermişti. Bu ara acaba gerçek katili de bulmuş muydu? Asılacak adam gerçekten bu işe müstahak mıydı? Pek bilinmiyor. İşin burasında kocaman bir soru işareti yatıp kalıyordu. Bir insan hakkında gerile gerile idam hükmünü yapıştıran ve kendisi de bir insan yapısı kuruluş olan adaletle acizdi demek ki bir yerde. 18. Ayrımın sonu. Sayfa 232.